Ayrım 8, sayfa 73. 2001 yıllarının sonuna doğru Taliban karşıtı 4 büyük muhalif grup Almanya'nın Bonn kentinde toplanmış, 22 Aralık 2001'de Hamid Karzai'nin açılışını yaptığı bir törenle yeni hükümetin şekillenmesi için ortak bir plan üzerinde anlaşma sağlamışlardı. Yıllarca savaş, iç çatışma ve yıkımdan sonra ülke kendi kaderiyle baş başa kalmıştı. Aslında bu işin görünen yüzüydü. Afganistan, büyük küresel satranç tahtası üzerinde bir başka siyah kareydi. Buradaki stratejik konumlanma çok önemliydi. Asya'yı tedirgin eden Batı yayılmacılığının son kalelerinden birisiydi. Havaalanı terminalinin havası, görevini yerine getirmeyen klimalardan dolayı boğucu ve pis kokuluydu. Nispeten boş, geniş bekleme salonunda insanlar bıkkınlıkla metal banklarda oturuyordu. Kiminin yükünü çuvallar, kimininkini eski püskü bavullar taşıyordu. Kirli tavan camlarından içeri sızan yorgun güneş ışıkları, yerlerine döşenmiş mermerler üzerine vuruyordu. Dikkat çekici bir ayrıntı, havaalanına ayak basar basmaz göze çarpıyordu. Çevrede polislerin, özel güvenliklerin yerini açık kahverengi kamuflajları, uzun namlulu otomatik tüfekleri ve her an tetikteki duruşlarıyla askerler güvenliği sağlıyordu. Hemen her köşede birkaçı ya sigarasını tüttürüyor ya da öylece gelen geçeni süzüyorlardı. Havaalanından çok bir kışla ortamı hakimdi. İnsanların bakışları namluların gölgesinde bir daha eziliyordu. Üzerleri ve çantaları geçtikleri iki kapıda da kontrol edildi. İtalyan aksanlı İngilizceleriyle boyunlarını astıkları fotoğraflı gazeteci kimliklerini göstererek "İtalyan Europe gazetesi için buradayız. Bölge hakkında bir yazı dizisi hazırlıyoruz." dedi. Görevli evrakları alıp içeri balkonların ardında koyu cam duvarlı ofise girdi. 5 dakikanın sonunda elinde evraklarıyla kapıda göründü. "Afganistan'a hoş geldiniz. Ancak çok ama çok dikkatli olmalısınız. Unutmayın, burada başınıza gelebileceklerinizden hükümeti sorumlu tutamazsınız. Bunu da imzanızla beyan ettiniz. Buyurun evraklarınız ve kontrol noktalarında göstermeniz istenecek izin evrakları." Pasaport ve vize işlemlerinin sonuçlanması yarım saat sürdü. Bagajların yanında olduğu için bir de onları beklemek zorunda kalmadılar. Daha önce kararlaştırdıkları gibi havaalanı içinde araç kiralama ofislerinin sıra sıra dizilmiş koridoruna askerlerin bakışları altında girdiler. Ofislerden birçoğu kapalı, diğerlerinin de kapılarına kiralık araçlarının olmadığını belirten notlar iliştirilmişti. Koridorun sonundaki bir ofise girdiler. İçeride 40'lı yaşlarında, esmer tenli, göbekli, bıyıklı bir adam sigara dumanının kapladığı odada telefonda konuşuyordu. İçeri giren iki adamı görünce telefonu başından uzaklaştırıp konuşmalarına izin vermeden kapıya astığı araç yok yazılı notu işaret edip konuşmasına döndü. Gökhan cüzdanından çıkardığı 100 doları hiçbir şey söylemeden adamın masasına bıraktı. Adamın gözleri açıldı. Konuştuğu kişiye hiçbir şey söylemeden yüzüne kapattı. Bozuk İngilizcesiyle "büyük para" dedi. "Fakat şu an imkansız. Araçlarımızın tamamı çalışamaz durumda. Haberleri izliyorsunuz değil mi? Savaşta sayılırız." Gökhan adamı dinledi. Hiçbir şey söylemeden bir yüzlük daha çıkarıp masaya koydu. "Sizin yardımcı olmayı ben de çok isterim. Fakat burada değil, herhangi bir yerde araç bulmanız imkansız sayılır." Gökhan adama yaklaşıp masasına eğildi. Kendinden emin, kusursuz İngilizcesiyle "bize bir araç bulabileceğinizden eminim. Sadece kaça patlar, onu söyle." diye sordu. Son cümlesini adamın gözlerinin içine bakarak söyledi. Adam şaşırdı. Elinde tuttuğu filtresiz sigaradan derin bir nefes çekti. "Denerim ama 500 doları gözden çıkarmalısınız. Umarım anlıyorsunuzdur." Gökhan hiç itiraz etmeden kalan 300 doları adamın masasına bıraktı. "Efendim, siz isterseniz havaalanının hemen karşısındaki lokantada biraz dinlenin. Aracınızı oraya getireyim. Tam 2 saat sonra." Adam Gökhan ve Mert'in arkasından kapıyı kilitleyip çıktı. Gökhan arkasındaki adama dönüp sıkıca kolundan kavradı. "Eğer gecikirsen veya buhar olmaya niyetlenirsen..." Adamın her halinden Gökhan'dan korktuğu anlaşılıyordu. Hiçbir şey demeden alan içindeki pasajda gözden kayboldu. İlk kez dışarı çıkmışlardı. Kapının açılmasıyla sıcak dalga dalga bedenlerine çarptı. İkisi de afallamış, kapının önünde kala kalmışlardı. Elleriyle gözlerini görünmeyen bir şeylerden korumak ister gibi kapadılar. Adamın bahsettiği lokanta tozla kaplanmış asfalt yolun 50 metre ötesindeydi. Birkaç katlı, döküntü taş yapılarının arasına sıkışmış lokantadan gelen ağır yemek ve yağ kokuları çürümüş etlerin sergilendiği bir mezbahadan yayılıyormuş gibi henüz kapıya yaklaşmadan burunlarına ulaştı. Gıcırdayarak açılan kapıdan içeri girdiler. Lokanta, altı masa, üzerinde yiyeceklerin hazırlandığı pis bir tezgah ve onun altındaki zangırdayan buzdolabından ibaretti. Tepede yavaş yavaş dönen vantilatörün varlığı masaların üzerine örtülmüş, soluk örtü eteklerinin ileri geri hareketinden anlaşılıyordu. İkisi de bir şey yiyecek durumda değildi. Genç bir çocuk önce Afganca, hemen ardından İngilizce bildiği kelimeleri sıraladı. Drink, food, coffee, fast food. Çocuğun birkaç kez tekrarlamasına rağmen sadece su istediler. Yüzü düşen çocuk tezgahın ardından iki bardak su doldurup gönülsüzce masaya bıraktı. Sıkıntıyla geçen iki saatin sonunda tam vaktinde kapıda gri renkli bir 4x4 belirdi. Dört bir yanı bükülmüş, ezilmiş, çürümüş saç kaputun altından öksüren dizel motorun bağırtısı lokantanın içine doldu. Lokantadaki birkaç meraklı göz araçtan hemen sonra iki adamın üzerine çevrildi. Masalarından kalkan yabancılar aracın kapısına kolunu yaslamış adamın yanına gittiler. Böyle göründüğüne bakmayın. Çöl bile geçersiniz bununla. Adam Gökhan'la konuşurken Mert harap aracın etrafında bir tur atıp motor kaputunu zorlayarak açtı. Adam Mert'in yanında bitti. Motor iyi durumda. Bu aracı aslında bir dostumdan ödünç aldım. Misafirlerimize yardımcı olmak için. Her halinden kötü bir yalancı olduğu belli olan adam anahtarları Gökhan'ın eline bırakıp iyi yolculuklar diledi. Gökhan, aracı ne zaman getireceğimizi merak etmiyor gibisin. Arkadaşınla aranın açılmasını istemezsin değil mi? Diye sordu. Yüzü kızaran adam, size güveniyorum efendim. Biz misafirlerimize, dedi. Gökhan eliyle işaret ederek adamı susturdu. Aracın geri gelip gelmemesinin adamın umurunda olmadığını çok iyi biliyordu. Verdiği paraya zaten böyle bir araç çok rahat alınabilirdi. Hatta daha iyisi. Çoktan arabaya binmiş, yerine oturmayan konsolla uğraşan Mert'in ardından aracın sürücü koltuğuna atlayıp gaza bastı. Mert, hava birazdan kararacak, kalacak bir yer bulmalıyız, dedi. Orası kolay, burada birkaç dolara çok rahat yaşayabilirsin. Umarım yatağı olan bir yerdir. Çok şey istiyorsun oğlum. Aracı harap durumdaki binanın yanındaki dar sokağa park ettiler. Havaalanına yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bu yeri yollarının üzerindeki bir kahveden sorup öğrenmişlerdi. Yolda iki kontrol noktasında pasaport kontrolünden ve üst baş aramasından geçtiler. Kontrol noktaları yolun iki köşesinde dizili kum torbaları içinde siper almış iki nöbetçi, yolun ortasında dur işaretlerinin yanında en az 2-3 asker ve kum torbalarına yakın park etmiş zırhlı bir araçtan oluşuyordu. Askerlerin hepsinin omuzlarına asılı M16'ları vardı. Hepsi çelik yeleklerini giymiş, kasklarını takmışlardı. Kontroller sırasında tüm parmaklar otomatik tüfeklerinin tetiklerine uzanıyordu. Aracın içi ve çantalarını didik didik eden iki askerin yanında bir diğeri aracın altına elindeki uzun çubuğun ucundaki aynayla kontrol ediyordu. Hava karardığında sokaklar sessizliğe ve karanlığa teslimdi. Bu saatten sonra dışarıdaki her hareket eden canlı potansiyel suçlu muamelesi görüyordu. Önünde durdukları iki katlı bina gibi sokak boyunca sıralanan diğer evler ve kepenkleri kapatılmış dükkanlar da çatışmaların izlerini taşıyordu. Evlerin alt kısımları özensizce elden geçirilmişti. Betona saplanan, seken, betonun bir kısmını da koparıp götüren kurşunlar patlamaların şiddetiyle çatlamış, kim yeri tamamen birbirinden ayrılmış duvarlar. Üzerlerine çöken gecenin karanlığı bu izleri saklamaya yetmiyordu. Umarım kral dairesi boştur. Arabada uyumak zorunda kalmadığımıza dua ediyorum Mert. Buralarda dışarıda sabahlamak herhalde ormandan daha tehlikelidir. Kapıyı uzun kahverengi bir kıyafet giymiş, sıska, esmer bir adam açtı. Yatmaya hazırlanmış bir havası vardı. Kahvede tanıştıkları adamın ismini duyduğunda bile yüzündeki endişeli bakışları silinmedi. Kapının iki yanından boş sokağa süzüp iki yabancıyı içeri aldı. Merdiven boşluğunda Gökhan, Afganistan'da bulunma sebepleri hakkında yalanlarını sıralarken Mert hemen yanlarında durdukları kapısı açık odadan gelen fısıltılara doğru döndü. Gaz lambasının aydınlattığı odanın içinde neredeyse 10 kişi vardı. Birkaç yaşlı, ki büyük ihtimalle büyük anne, büyük baba, erken çöktüğü yüzündeki derin çizgilerden belli olan bir eş ve küçücük bir sürü çocuk. Hepsi de endişeli gözlerle akşam vakti gelen davetsiz misafirlerini süzüyordu. Adam sadece o gecelik kalmaları şartıyla kalmalarına izin verdi. Parasını peşin alıp kalabalık odaya girip kapısını kilitledi. Kalacakları oda evin diğer kısımlarından kerpiç duvarla ayrılmış. Odanın içinde banyo ve lavabo yoktu. İhtiyaçlarını gidermek için sırayla holün sonunda ortak kullanılan sadece tuvaleti ve musluğu bulunan odayı kullandılar. İki tane tek kişilik şilte yan yana dizilmiş, altları kullanılmayan eski yorganlarla karyola haline getirilmişti. Metal ayaklı, üzeri boş bir masa ve tahta bir tabure odanın diğer eşyalarıydı. Binada telefon, televizyon, hatta elektrikli hiçbir alet göze çarpmıyordu. Sadece çıplak ampuller etrafı görmeleri için gerekli solgun, sarı ışığı veriyordu. Oda daha çantalarını yere bıraktıklarında söndü. Ev sahibine nedenini sormadılar. Hemen yataklarına girip gün doğarken kalkmak üzere saatlerini kurdular. Uykuya dalmadan önce Mert sessizliği bozdu. Gideceğimiz yer buraya ne kadar uzaklıkta? Eğer bir sorun çıkmazsa 2 saatlik yolumuz var. Bir Hançı adında bir köy. Topu topu 50 ailenin yaşadığı bir yer. Bu adamı neden görmemiz gerektiği hakkında bir fikrin var mı? Aslına bakarsan ben de karşılaşmamızdan sonra öğreneceğimizi umuyorum. Bu kadar silahın arasında elimizde hiçbir şey olmaması beni huzursuz ediyor. Beni de. Yarına kadar sabretmeliyiz. Onu da halledeceğiz. Umarım bir sorun çıkmaz. Ben de. Sabahın kızıllığı camdan odaya dolmaya başlamıştı. İki adamla uykudan iyice dinlenmiş olarak kalktılar. Sırayla holü geçip lavaboya gittiler. Açmaya ihtiyaç duymadıkları çantalarını bıraktıkları yerden alıp merdivenlerden yavaşça indiler. Ailenin kaldığı odanın kapısı hala kilitliydi. Evin gıcırdayan dış kapısını arkalarından kapatıp hemen yan sokakta park ettikleri araçlarına doğru yürüdüler. Arabanın içler acısı hali havanın aydınlanmasıyla daha görünür olmuştu. Gece görebildikleri çizik ve çürümüş parçalara yenileri eklenmişti. Çantalarını arka koltuğa fırlatıp öne geçtiler. Sabahın sessizliği dizel motorun homurtusu arasında kayboldu. Paralanmış asfalt ve toprak karışımı yolda ilerlemeye başladılar. Henüz 10 dakika geçmişti ki bir kontrol noktasında daha durduruldular. Her zamanki aramalar, sorular ve her zaman burada bulunma sebepleri hakkında sıraladıkları yalanlar. Amerikan askerlerinin kara mayınları hakkında uyarılarını dinlediler. Askerler ana yolu takip etmelerini söyleyip geçenlerde bir mayına basan küçük bir çocuğun ölümünden bahsettiler. Askerlerin şüpheli bakışları altında barikattan geçtiler. Güneş doğuda yavaş yavaş yükseliyor, birkaç saat sonra ortalığı kavuracak ışıklarını etrafa saçıyordu. Mert klima düğmesini çevirdiğine pişman oldu. Üzerinde AC harfleri bulunan düğme motordan çıkan sıcak havayı aracın içine üfledi. Küfredip düğmeyi tersi yönde çevirdi. Kırmızı yol ufka dek dümdüz uzanıyordu. Sıcağın etkisiyle yolda oluşan ısı dalgaları ile büyük bir çorba kazanında ilerliyor gibiydiler. Yolun her iki yanında sonsuza kadar gidiyormuş gibi uzanan dağlar sarıyordu. Mert'in oflamalarının arasında terden sırılsıklam olmuş atletin yelpaze gibi kullanma çabaları hiçbir işe yaramadı. Çaresiz güneşe ve sıcağa boyun eğdi. Aracın arka koltuğuna koydukları 5 litrelik pet şişesini yanına alıp kafasına dikti. Sonra da sormadan direksiyondaki arkadaşına uzattı. Yarısına gelmiş suyu tekrar arka koltuğa koydu. Ne kadar yolumuz olduğunu biliyor musun? Birkaç saat, yani sanırım. Öyle olsa iyi olur, çünkü birazdan jüle kıvamına geleceğim. Issız, upuzun yol boyunca ilerlediler. 3 kontrol noktasında daha durdurulup evrakları kontrol edildi. Son kontrol noktasından geçerlerken askerler bundan sonrası için yolun güvenliğinden endişe ettiklerini, yapılacak en akıllıca işin geri dönmek olduğunu söylediler. Askerler daha önce de birçok macera perest gazetecinin ısrarcı tutumuna şahit oldukları için adamları bıraktılar. Nasılsa bir yolunu bulup istedikleri yere gidiyorlardı. Hem o şekilde daha çok risk almaları gerekiyordu. Saatler süren, sıkıcı, yorucu otomobil yolculuğundan sonra ufukta, yüksek olmayan yamaçların arasında renksiz, bitkin evlerin şekilsiz çatıları göründü. Evet, işte geliyoruz. Nihayet elim ayağım uyuştu vallahi. Mert yayıldığı koltukta doğruldu. Gözlerini kısıp girecekleri köyü izlemeye koyuldu. Hiçbir özelliği olmayan, güneşin altında yanan, kavrulan, taş ve kurumuş çamur topluluğu. Etrafa hakim olan kızıllık, köyün içinden geçen yol boyunca devam ediyor, evlerin kahverengi tonlarıyla karışıp ufukta kayboluyordu. Köyün girişinde birkaç çocuk, kurumuş bitkiler ve kayaların arasında koşturuyordu. Aracın homurtusu köyün ıssızlığını dağıttı. Yolun kenarında, kafaları üstünde sepetleriyle 2 kadın yavaşlayıp gözlerini gürültülü metal yığınına çevirdiler. İkisi de buralarda yabancı kadınlarla konuşmanın başa iş açacağını bildiğinden kadınlara yaklaşmadılar. Köyün ıssızlığı ve hareketsizliğine karşın insanları bulabileceğiniz tek bir yer vardı, o da köy meydanı. Araç, köyü ikiye ayıran geniş alanın girişinde durdu. İnsanların tek tük alışveriş yaptıkları dükkanlar diğer evlerden farksız, vitrinsizdi. Satılan her neyse kapkacak, sebze veya et ya kapılarda asılmış ya da yapıların önlerindeki boşluklarda üzerlerine konan türlü sinekleri aldırmadan küçük kasalar üzerine yerlere serpilmişti. Burası gerçekten de yoksul bir yerdi. Mert, Gökhan'ın çantasını almasını beklemeden arabadan indi. Etrafında yavaşça bir tur atıp çevresini tanımaya çalıştı. Yanına gelen Gökhan'la birlikte önüne bir sandalye atılmış, kurumuş, renkleri solmuş sebzelerin bulunduğu dükkana yürümeye başladılar. "Selamun aleyküm." Bu, Müslüman dünyasının her yerinde anlaşılacak bir sözdü. Gökhan böyle zamanlarda düşünürdü. Aslında her kültürün ancak tek dili olabilirdi. Eğer bir din, ortak bir dile sahip değilse ortadan kalkardı. "Aleyküm selam." Yaşlı adam tanımadığı sesler karşısında güçlükle yerinde doğrulup yabancılara baktı. Onları inceliyormuş gibi görünmemek için hiçbir şey yapmadı. Aksine iyi görmeyen gözlerini iyice kısıp yabancılara doğru bir adım attı. Yaşlı adam 70'li yaşlarında bir Afgandı. Elmacık kemikleri etsiz yanaklarından dışarı fırlamış, koyu damarları kurumuş derisinin altından tüm vücudunu sarmalamıştı. Bir gözünün resmen koyu gri olmasına neden olan hastalığı adamın görmesine de engel oluyordu. Gökhan, Afganistan'da konuşulan lehçelerden bazılarını gizli görevleri esnasında öğrenmişti. "Amca, birini sormaya geldik sana." "Söyle." "Ömer Hamza adında Arap bir tüccarı arıyoruz. Bilir misin?" "Nerelisiniz?" "Türküz amca." Gökhan hiç düşünmeden cevap verince iyi mi yoksa kötü mü yaptı bilemedi. "Ömer'i bilirim ama önce neden aradığınızı söyleyin." Gökhan birkaç saniye sustu. "Şehirleri iyi bilirmiş. Eskiden iş yaptığı adamlar büyümüş. Bizi onlarla tanıştıracaktı. Ticaret anlayacağım." Gökhan söylediği yalanı beğenmemiş gibi yüzünü buruşturdu. "Doğrudur. Akıllı gençti. Ruslarla iyiyken ticaret güzeldi buralarda. Çok büyüdü. Uzun süre ortalarda görünmedi. Tacir tabii. Sonrası savaş. Yıktı her şeyi." Adam takatsiz adımlarla kapıya gidip yola çıktı. "Bu yolu takip edin. Üç sokak sayıp sağdakine girin. İlerideki tepeyi aşar aşmaz karşılaşacağınız ev onundur. Evi köyün biraz dışında." "Sağ ol amca." İki adam arabalarına binip yaşlı adamın söylediği yolu takip ettiler. Birkaç yüz metre sonra evler bitişik düzenden dağınık düzene döndü. Sanki gelişi güzel kondurulmuşlardı. Toprak yolu arkalarında toz bulutuyla takip edip tepeye tırmanan rampaya girdiler. Gökhan birkaç kilometre ötede bahçesi duvarlarla örülmüş gri renkli iki katlı evin önünde motoru kapattı. Çevrelerini kontrol edip evin dış kapısına doğru yaklaştılar. Evin görünümü köyde gördükleri diğerlerine nazaran daha derli toplu, daha bakımlıydı. Dahası bahçesi ve duvarları olan tek evdi. Ayrım 8 sonu sayfa 84.